Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında neresinden tutsak bilmiyorum artık, sürekli böyle konuşuyoruz ama hem Libya'ya yollanan 150 bin doz aşıyı konuştuk, hem Sağlık Bakanı'nın tam da bunun kendi açıklama yapması gereken toplantı saatlerinde AKP Genel Başkanı tarafından açıklanmasına, sessiz kalmasını, onun da haberinin olup olmadığının çok bilinmediğini, ama bir yandan da sorumluluğu Covid-19 salgınında sorumluluğun 84 milyona bölüştürülmesinin ne kadar saçma bir şey olduğunu konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız şimdi. Ne var? Bir kere bugün Habertürk gazetesinden Sevilay Yılmaz'ın köşesini okuyacağız. Dün burada konuşmuştuk yayın sırasında. Çok tuhaf bir haber var. Malatya'dan gelen bir haber, biliyorsunuz. 14 ay önce gerçekleşmiş. Malatya'da, Yeşilyurt'ta 45 kişilik bir grup hep beraber basıyor ve gidiyor, biliyorsunuz. Almanya'ya, Hannover şehrine. Hannover şehrinde çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmek üzere organize edilmiş bir toplantı var. Ona katılacaklar. O toplantıya katılmak üzere gidiyorlar ve dönmüyorlar. İki tane belediye başkan yardımcısı dönüyor sadece. Sevilay Yılmaz köşesinde diyor ki ben oralıyım. 53 kişi asıl giden diyor. 53 kişi. Ve bu iş, yani böyle söyleyebilmek çok basit bir şey değil. Mutlaka bir şeye güvenip söylüyor. Bu iş insan kaçakçılığı, tamamen yapılmaya çalışılan ve yapan kişi, bu işi de organize eden kişi, tam adını söyleyeyim size, ismini veriyor çünkü adamın, Bingöl'ün neresiydi? Bingöl'ün Servi beldesinde 2009-2014 yılları arasında AKP'den belediye başkanlığı yapan Ali Ayrancı, organize eden insan da diyor. İsim veriyor, fotoğraflar yayınlanmış. Ve fotoğraflarla birlikte organizasyonun çok büyük bir çete işi olduğu görülüyor. Almanya'da Hannover'de bu insanları davet eden kurumun bir internet sitesi olduğunu, internet sitesinin de devlet tarafından yasaklandığını, kullanılmadığını söylüyor ve aileye ait görünen böyle bir şirket var. Ama bu şirketin alakası yok, sofra işleriyle falan uğraşıyor bunlar diye. Muhtemelen altından çok büyük pislik çıkacak bu işin. Tabii İçişleri Bakanımız bununla uğraşmaya değer görür mü bilmiyorum ama biliyorsunuz o belirliyor bunları. Bunun yanında gazetelere bugün bir kısmına yansımış ama yansımayanlar içinde de mutlaka konuşulması gerekenlerden bir tanesi. Osmaniye'de bir ortopedi hekimi, Osmaniye'de Cumhuriyet Savcısı tarafından alenen tehdit ediliyor, karakola çağrılıyor. Gerekçe kendisine öncelik vererek bakmaması. Hakikaten artık hadsizlik, çapsızlık aldı yürüdü gidiyor. Biliyorsunuz 12 Nisan'a ilişkin olarak sosyal medyada, ben dün özellikle kullanmadım burada. Çünkü hani bu yaratılmaya çalışılan korkuya bir şekilde ben de destek verip vesile olmak istemiyordum onun için. Ama tecavüz başlığı adı altında sosyal medya paylaşımları yapılmıştı. Mesela İçişleri Bakanlığı'ndan bir duyuru var. Deniyor ki buradaki kişilerin tamamı belirlendi, paylaşımları yapanların, ve onların bugün gözaltı süreçleri başlayacak. Hepsi evlerinden, bulundukları yerlerden alınacaklar. Umarız, görürüz. Ama şu hikaye, Sevilay Yılmaz'ın yazdığı yazıyı göreceğiz, okuyacağız bugün. İlginç. Barış Terkoğlu'nun, Barış Pehlivan'ın önemli bir yazısı var bugün. O da 14 amiralin, ki dün akşam saatlerinde biliyorsunuz denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldılar. Onlarla ilgili olarak bu kez de SATÖ terör örgütü mü gündemde diye bir yazı yazmış. İlginç, sabah okuduktan sonra, yani olmayacak bir şey değil çünkü zamanında Fethullah Gülen terör örgütüne cemaatin dönüşümü de böyle sağlanmıştı. Sabetaycı ve Atatürkçü terör örgütü, kısaltılmışı SATÖ, ne olduğunu bugün yazısında anlatmış, bir parça onun üzerinde de dururuz. Ama onun dışında gazetelerde olması gereken hikaye yok. Mesela bu sorgulama yok. Dün işsizlik rakamları açıklandı, biliyorsunuz. Artık resmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun bile saklayamayacağı şekilde 250 bin yeni işsizin de eklenmesiyle gençler arasında işsizlik oranı resmen %30'un üzerine, %33'e neredeyse yükseldi. 3 kişiden biri işsiz, 3 gençten biri işsiz. Ama onun dışında Türkiye'de de resmi işsizlik artık aynı noktada tanımlanıyor zaten. Sadece 2-3 gazete yazabilmiş bunu. Diğerlerinde yok. Çok büyük başarı hikayeleri var diğerlerinde, iktidar gazetelerinde. Başlayalım, görelim. Önce Gazete Pencere ile başlayalım. Gazete Pencere bilimsel öneriler dikkate alınmadı haberiyle çıkmış. İlk yayında okuduğum için burada değerlendirmiyorum haberi. Tekrar üzerinden gitmeyelim. Yalnız dün İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek aşılama sürecine ilişkin çok kritik bir bilgi paylaştı denilmiş. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Özellikle BioNTech aşısının ki biliyorsunuz -70 dereceydi değil mi yanlış hatırlamıyorsam. O sıcaklık düzeyinde korunması gerekiyor. Onun aşı için randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşıların ziyan olduğunu, kırılıp atıldığını söyledi. Ve tabii bu büyük bir infial yarattı. Bir yandan çünkü insanlar aşıya ulaşmakta zorlanıyorlar. Öğretmenlerin aşılanmasında adım atılabilmiş değil falan filan. Bugün için böyle bir şey söyleniyor. Kritik olarak başlayacak diye. Ama toplumda aşılamayı desteklemeyen bazı kitlelerin olduğunu görüyoruz dedi. Dün Sağlık Bakanı da anlattı bunları. Sağlık Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Bir yandan aşı karşıtlığının yerleşmesinin temel gerekçesi şu, iktidarın uygulamaları bunu körüklüyor aslında isterseniz. Neden? Hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar çünkü. Yapmayınca insanlar da diyor ki lan bunlar bir bok yapmadığına göre demek ki ihtiyaç da yok. Biz niye uğraşıyoruz Allah'ın salağı ben miyim diye düşünüyor muhtemelen. Yani olma ihtimali son derece kuvvetli. Hal böyle olunca da aşı karşıtlığı ile birlikte zaten zor ulaşılan aşı bu sefer de kullanılamaz hale geliyor. Gazete Pencere bugün onu haberleştirmiş. Kritik öneriler belirlendi. Karar Cumhurbaşkanı'nın. Bu haberi sırf bu yüzden geçiyorum. Sırf bu yüzden. Ne demek karar Cumhurbaşkanı'nın? Cumhurbaşkanı kim ya? Hekim mi? Hemşire mi? Hasta bakıcı mı? Nedir ya? Ne bilgisi var da ne yapıyor? Bizim niye bilim kurulumuz var o zaman? Niye iki kanatlı üstelik? Sosyal politika kurulu da var onun içinde. Ne biliyor da neyi düzenliyor ya? Buna karar vermesi gereken kişi sorumluluk makamında olduğu söylenen Sağlık Bakanı değil mi? İşte bak dün sabah onun için anlattım. Öyle bir şey yok kardeşim. Olamaz, olabilemez, olması düşünülebilemez hatta. Dün 19.30'da açıklama yapacak. 19.30'a basın toplantısı koyuyor Erdoğan ya. Libya Başbakanı'yla. Siz bunun bilinçsiz olduğunu mu zannediyorsunuz? Ben diyor ben veririm kardeşim kararı. Öyle kafana göre 18'de toplantı yapacağım, 19.30'da duyuracağım falan yok öyle bir şey. Ben veriyorum o kararı. Amiraller serbest, emekli amiraller 8 günlük gözaltı süresinin sonunda hakim karşısında çıkarıldı. 14 emekli amiral adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı denilmiş. Bugün ona ilişkin olarak da bir takım değerlendirmeler var. Bazı gazeteler yetiştirmiş, bazıları yetiştirememiş. Her 3 kişiden biri işsiz. İşsizlik verilerinde yöntemini değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı için geniş tanımlı işsizlik anlamına gelen atıl iş gücü oranını %28.3 olarak açıkladı. Buna göre her 3 kişiden birinin işsiz olduğu Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı işten çıkartma yasağına rağmen önceki aya göre 250 bin kişi arttı. Genç işsizlik oranı da %26.9. Bakın %26.9 bu resmi rakam. Saklanamayacak boyutu öyle düşünün. Hani açıklanan turkuaz tablo var ya onun gibi. Yani bundan altına artık düşemeyiz kardeşim. İstediğin kadar uğraş. Bak dün ne diyor? 6 büyük kentimizde Sağlık Bakanı'nın sözü ya. Yoğun bakım doluluk oranı %80'i buldu diyor. 6 büyük kentimiz. Kalan 73 kentimizde ne kadar yoğun bakımlar var ki ortalama bu kadar değiştiriliyor. 68.8 dün açıklanan rakam. Ya %80'i geçtik diyor. 68.8 çıkıyor. Ortalamayı bu kadar değiştirecek kadar yoğun bakım yatağı var mı diğer kentlerde? Vallahi helal olsun gurur duydum ben. Ya bir yalan söyleyeceksiniz. Arkayı hazırlayın bari. Yalanı da beceremiyorsunuz. O kadar seri üretiyorsunuz ki çünkü yalanı. Muhtemelen kadrolarınız yetişemiyor. İçlerinden sövüyorlardır. Oha be daha öbürünü toparlayamadık diye. %80'in üzerinde bakın. 6 büyük kentten bahsediliyor. Hani Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Adana'nın, Bursa'nın olduğunu bunları biliyoruz. Nasıl olacak birader bu? Onlarda %80'in üstü Türkiye genelinde 68. Allah Allah. Ortalamayı bu kadar artıracak kadar yoğun bakım yatağı var demek ki kalan kentlerde öyle mi? İyiymiş ya. Vallahi çok hakikaten iyiymiş yani. Ne diyeyim ben size? Çok iyi. %80 diyor bakın. Ya yalan hazırlayacaksın. Lan yalan söyleyeceksin ya. Bu kadar zor olmamalı kardeşim. Sen profesyonel yalancısın çünkü. Ama arkayı da bir hazırlat. Üfürüyorsun. Ondan sonra nereye giderse gitsin. İnsanlar artık neye inanacaklarını şaşırdığı geçti ya. Vallahi geçti. Tayfur Bey dün bana bir mail attı. Merhaba, ekonomi rakamlardan ibaret sananlara mektubumdur. Benim hiç öyle zor bir hayatım olmadı. Zengin biri olmayabilirim ama şu anda yaşadığım hayat standardı için bir kolunu verecek çok insan vardır. O yüzden nankörlük benim için en büyük günah. Ama son zamanlarda dikkatimi çeken bir durum var. İşsizlikten bahsedilirken herkes rakam veriyor. Rakamların büyüklüğünü anlatıyor. Kocaman kocaman konuşuyor ve konu kapanıyor. Ama işsizlik konusu konuşulurken başka bir şeyi hissetmek gerekiyor. Ben bir kez işsiz kaldım. Vallahi ben 3-4 mü? Herhalde hatırlamıyorum. Fazla olmuş. 6 ay kadar ama kahvaltı masasında yediğin zeytinin nasıl zehre dönüştüğünü gördüm en azından. O sebeple işsizlikten bahsedilirken insanların o evlerin içini, o insanların yaşadıklarını düşünmesini isterim. Mesela işsiz olduğunuz için size üzülen komşunuzun gönderdiği patates yemeğini yerken ağladığınızı düşünün. Ya da kahveye uğradığınızda size ısmarlanan çayın nasıl sizi için için kanattığını, gözünüzün içine bakan ama size güzel bir şey söyleyemeyen çocukları düşünün bu insanlarda. İşsizlik bir rakam değil, bir işkencedir. 47 yaşındayım, hala Kübra bebeğe ağlarım aklıma geldikçe, hala üşürüm Ayaz bebeği anımsadıkça ve hala bir çuvala konan değersiz bir şey gibi hissederim kendimi, Muharrem bebeği düşündükçe. Ekonomi denilen hevladan rakamları çıkardığınızda geriye gözyaşı kalıyor maalesef. Bu sözlerimi duyup da canı sıkılan herkese bin selam, demek ki yalnız değiliz. Vallahi Tayfur Bey, elinize kolunuza, aklınıza, zihninize sağlık. Aklımdan geçenleri burada 6 yıldır anlatmaya çalıştıklarımı çok güzel anlatmışsınız. Çok güzel özetlemişsiniz. Ekonomi böyle bir şey. Böyle bir şey. Hani bazıları kıçından uydurup söylüyor ya, benim alanım ekonomi. Ben de diyorum ki senin alanın ekonomi ekonomi diye. Senden ekonomist olmaz. Birinci sınıfı bitiremezsin birader. Biri bitiremezsin. Hatta sıklıkla da yanlış söylüyormuşum. İnsanlar da anlattılar daha önce. Şöyle bir durum da var. Ben birinci sınıfta işte mikroyu ver, makronu ben vereceğim. İnsanlar dediler ki ya makro yok ki birinci sınıfta. Dur bir iktisada giriş dersleri. Haklısınız. İktisada girişi geçemezsin. O kadar anlamıyorsun bu işten. Ama işsizlik konusunda artık tam demin dediğimiz yerde okumayı özellikle istedim. Tayfur Bey'in mailini. Ya işsizlik böyle bir şey değil kardeşim. Böyle bir şey değil. Yaşamayan bilmez. Çocuğunun gözüne bakamayan bilmez, anlamaz bunu. Dört duvarın içine girip kapını kapattığında hayatın tamamlanıyor zannedersin. Tamamlanmaz. Hayatın içinden eksilteceğine karar vermek zorunda kalırsın. Toplumun sana biçtiği rolle bir baba olarak, aile reisi olarak önündeki yol çok karanlık hale gelir bir anda. Ve o karanlığı açabilmek için omzundaki yük belki 5'e belki 6'ya katlanır. Onun için insanlar Tayfur Bey'in dediği gibi çok iyi bakmaları lazım. Çok. Bu sadece bir rakam değil, orada yazan değil, %26.9 değil bu. O kadar basit bitmiyor bu işler. Cumhuriyet gazetesine bakalım. İHA muhalefeti, Cumhuriyet'in bugünkü manşeti, Türkiye'nin Ukrayna ile savunma işbirliğine Moskova karşı çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı İHA tedarik etmesiyle ilgili Ankara'ya da falan açıklamalar geldi. Lavrov, İHA'larla ilgili soruya Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor yanıtını verdi. Kayre'de mevkidaşı Şükrü ile görüşen Lavrov, Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in ebedi militarist açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ederiz dedi. Ülkelerin Kiev'e silah satmayı planlamadan önce Ukrayna'daki neonazilerin eylemlerini akılda tutmaları gerektiğini de söyledi. Ya biz yine böyle hadsiz hadsiz, çapsız çapsız bir şeyler yapıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bu arada Periskop yayını kesilmiş. Öyle mesajlar geliyor insanlardan. Vallahi şaşırmayın. Yani bu hırsız uygulama, yani bal gibi, buz gibi, boru gibi hırsız uygulama, ağır hırsız uygulama bu kadar yapabiliyor demek ki. Yani daha fazlasını sanırım beceremiyor. O nedenle de bundan sonra ne yapacak? Vallahi çok fazla bilmiyorum. Şimdi şu anda açık gibi görünüyor. Bir çıkıp girdiğiniz zaman anlaşılıyor. Pandemi öncesi yapılan çalışmaya göre 8. sınıf öğrencilerinin %46'sı okula aç gittiğini söylemiş. Ece Piroğlu'nun bir haberi var Cumhuriyet gazetesinde tek tek. kısacık şu kadar küçücük kalmış. İstanbul Barosu Rabia Naz Vatan Araştırma Komisyonu raporunu yayınladı. Soruşturmada çok sayıda eksikliğin saptandığını belirten avukatlara göre takipsizlik kararı doğru değil, soruşturma sürmeli. Dünkü yayında anlattıklarından sonra gün içinde çok fazla böyle teşekkür maili, mesajı falan aldım. Arkadaşlar bu teşekkür edilecek bir şey değil. Gerçekten değil. Bakın standardı düşürüyoruz biz. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz ama benim yaptığım fikri takip. Bu kadar basit yani. Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri. Ortada bir sorun var. Ve bu sorun haberleştirildikten sonra halının altına süpürülmeye çalışılan bir sorun. Olmaz ki. O zaman ne anlamı kaldı bizim yaptığımız işin gücün? Bu çok saçma olur. 250 bin kişi daha işsiz. TÜİK'e göre Şubat 2021'de dar tanımlı işsiz sayısı 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye ulaştı. İşsiz sayısı geniş tanımlı verilere göre 10 milyon. Şubat'ta dar tanımlı işsizlik de %13.4 oldu. 0.7 bas puan arttı. 13.4. Yani yanlısı yok. Niye siz etik maaş bulamıyor musunuz bir yerden ya? Allah Allah. Dün biz burada konuşmuştuk ama bugün gazetelerde de var. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle de maaş almasının yasal ve etik olduğunu, zaten maaşın uçuk olmadığını savundu. Bence mantıklı. Yani. Bence mantıklı kardeşim. Etik. Olur yani. Bulun birer etik maaş ya. Hey Allah'ım ya. Devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Libya hükümetine desteğimiz tam. He? Tam işte. Başkan Erdoğan. Başkan! Artık önceliğimiz meşru Dibeybe hükümetinin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir. Güzel. Kimi destekliyoruz? Meşru Dibeybe hükümetini. 150 bin doz aşıyla. Evet. Ya bugün bunu unutmayın bu haberi. Bunlar ya, siyasal İslamcı yüzsüzlüğüne öyle bir örnek vereceğim ki size. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü aynı zamanda tarihi çarpıtmakla da gerçekleşir. Hep böyle olur. Çünkü kendileri bilmedikleri için, zır cahil oldukları için, sadece duyduklarıyla, birinin kıçından uydurduklarıyla yetindikleri için tarihi de çarpıtırlar. Ve yazarken, anlatırken de başkasının bilmediği zannından hareket ederler. Bugün şöyle bir yazı okuyacağım aynı zamanda. Habertürk'te Sevilay Yılman'ın yazısına gelelim. Şimdi Sevilay Yılman'ın yazı önemli. Neden? Olayı çünkü hepiniz duydunuz. Dün sabah burada konuştuk. Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesiyle ilgili bir skandal var. Deniliyor ki çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi kapsamında Almanya'nın Hannover şehrine 45 kişi yollandı. Bunlardan sadece ikisi Türkiye'ye geri döndü. Onlar da belediye başkan yardımcıları. Sevilay Yılman diyor ki, ya benim için çok özel bir gazeteci değildir biliyorsunuz. Hani geçmişte iktidar attığı taklalar gözümüzün önündeyken falan. Neyse, ama burada bu yazıyı size okuma gerekçem o değil. Yani gazeteciliğine çok güvendiğim, inandığım değil. Özellikle seçtim, özellikle okumak istiyorum. Çünkü Sevilay Yılman diyor ki, ben oralıyım. Orası benim memleketim ve asıl adı Çırmıhtı'ymış oranın adı. Çırmıhtı, Yeşilyurt'un. Ben diyor dün Almanya'daki insanlar da dahil olmak üzere herkesle konuştum. Benim için yazının özellikle bölümü bu. Yoksa tekrar söylüyorum, Sevilay Yılman yazılarının benim için hiçbir önemi ve özelliği yok. Hiçbir önemi. Televizyon ekranında ben sizin fotoğrafınızı duvarıma çerçevelettirip asarım dediğini unutmadım ben Tayyip Erdoğan'ın karşısında. Bunlar sorun değil. Sadece oralı olduğu için ve bildiği için. Asıl skandal diyor 14 ay önce yaşanıyor. Yeşilyurt Belediyesi tüm masrafı Almanya'nın Saksonya eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit şirketi tarafından karşılanacak çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek adlı proje kapsamında 45 kişinin yurt dışına gönderilmesi için 3 Eylül 2020 meclis oturumunda bir karar alıyor. Oy birliğiyle çıkıyor ve yerel yönetimler yasası gereği böyle bir projenin bir yanında mutlaka bir sivil toplum kuruluşu olması gerektiği için projeye Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği dahil ediliyor. Dün demiştim ya, Malatya böyle bir yer, Ankara da böyle bir yerdir. Hep böyle Ferrari'sini satan, acayip inanılmaz cümlelerle sürekli böyle inanılmaz Facebook, Twitter cümlesi üreten insanlar vardır. Sokakta oturur herkes böyle. Hayat bir gündür, o da bugündür falan. Böyle bir tanesi döner der ki, rimelinizi değil rujunuzu dağıtacak erkekle beraber olun. Böyle ağır insanlar. Neyse. Dün diyor ben kaynaklarımla yaptığım görüşmede öğrendim ki asıl sayı 53 kişiymiş. 45 kişi gitmemiş diyor. 53 kişi. Önce tüm davetlilerin derneğe kaydı yapılıyor. Sonra da hizmet pasaportu, yani gri pasaport. Ya hizmet pasaportu sağlanıyor bu insanlara. Nereden? Göreceğiz. 15-27 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programına katılmak üzere pasaportlarını alanlar Almanya'ya gidiyor. Ancak bu kişilerden sadece 5'i dönüyor Türkiye'ye. Yani bize hep deniyordu ya 45 kişiden 43'ü gitti, ikisi döndü. 53 kişiden 48'i dönmemiş. Bunlardan ikisi dönenlerden, ikisi Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş. Diğer ikisi eski Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren ve AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan. Beşincisi ise Bingöl Servi Beldesi'nde 2009-14 yılları arasında belediye başkanlığı yapan AK Partili Ali Ayrancı. Geri kalan 48 kişi dönmüyor. Ve aylarca saklı kalan bu skandal durum ancak belediyenin son meclis oturumunda CHP'li üye Günnur Tabel tarafından bir soru önergesiyle gündeme getiriliyor. Dananın kuyruğu da ondan sonra kopuyor. Şimdi dün aldığım kamuoyunda henüz bilinmeyen bilgileri paylaşayım. İşi nasıl mimarı Bingöl'ün Servi beldesinin AK Partili eski belediye başkanı Ali Ayrancı. Fotoğrafı var herifin. Fotoğrafını koymuş yazıya. Nereden ve nasıl bir tanışıklıkları var bilmiyorum ama öğrendiğime göre bu projeyi Yeşilyurt Belediye bünyesinde hayata geçirme teklifini Ali Ayrancı önce başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'a teklif ediyor. Bekir Karakuş. Yani şu anda Yeşilyurt Belediyesi'nin Türkiye'ye dönen yardım belediye başkan yardımcılarından biri. Ona teklif ediyor. Diyor ki, Karakuş da Ayrancı'nın hemşerisi olduğunu söylediği Almanya Hannover şehrindeki mega kilidin sahibi olduğu iddia edilen Ersin Kilit adlı iş adamının masrafların tamamını karşılayacağı projesini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a iletiyor. Başkan Çınar da sanırım nasıl olsa belediyenin bütçesinden bir şey çıkmayacak, fırsattır bu nihayetinde. Gitsin insanlar hem Almanya'yı görsün, bok var çünkü. Herkes gitsin Almanya'yı görsün. Hem de çevrecilik üzerine deneyimler edinsin deyip kesin öyle demiştir. Öneriyi meclise getiriyor ve mecliste de oy birliğiyle projeye onay kararı çıkartılıyor. Ancak başta sadece Yeşilyurt Belediyesi'nden 45 kişinin olacağı söylenen projeye sadece 2 belediye başkan yardımcısı dahil olabiliyor. Geri kalan 43 ismi eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı belirliyor. Nasıl? Organizasyonu ben yaptım diyor abi. Hani eskiden mahalle arasında top oynarken bizim yaş kuşağımızda kıl bebeler olurdu. Sadece topu var diye oynatmak zorunda kalırdın. Ve en çürüdüğü anda topu alır giderdi şerefsiz. Oynayamadığı, beceremediği için topunu alır giderdi. Oyun yarıda kalsın diye. Ali Ayrancı böyle bir tip. Ben yaptım organizasyonu diyor. Gel. Tabii bu durum belediye içinden bazılarının dikkatini çekiyor ve yani madem bizim belediyenin adı kullanılacak, bu isimler bizim belediye sayesinde tahsis edilecek, hizmet pasaportuyla gidecekler Almanya'ya, o zaman bizden niye 2 kişi gidiyor diye söylüyorlar, soruyorlar. Bu tepkileri dindirmek için belediyeden 2 isim daha konuyor içeri. Eski Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren, eski Fen İşleri Müdürü ama. Niye? Çok severdik Hasan abi ya. Çok iyi adamdı. Eski ama çok iyi yani. Daha kullanılır o. Ve AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan. Sonradan Ayrancı tarafından 6 isim daha ekleniyor listeye. Abi koyuyor, dolduruyor listeyi. Ben yaptım organizasyonu. Top benim ulan diyor. Denilene göre Ayrancı'nın belirlediği, hatta çoğunluğu Bingöl'lü olan davetli listesinde Malatya Yeşilyurt Belediyesi yapıyor. Katılanlar Bingöl'lü. Davetli listesinde karı koca olan çiftler bile var. Nasıl? Şahane değil mi? Şahane. Dolandırıcılık ruhlarında var çünkü hepsinin. Dedim ya yukarıda, önce gidecek isimler bu derneğe üye yapılıyor, sonra da Yeşilyurt Belediyesi görevlisi olarak gri pasaport için İçişleri Bakanlığı'na müracaat ediliyor. Yeşilyurt Belediyesi kimde? AKP. İçişleri Bakanlığı'na müracaat ediliyor, İçişleri Bakanlığı dan diye veriyor gri pasaportu. Benim o kadar çok arkadaşım, bırakın gri pasaportu. Hiçbir önemi yok. Ben kullanmıyorum, benim öyle bir derdim de yok. Yok yeşil pasaportum falan da yok. Ben normal bordo bir pasaportum var. Bırakın pasaportu, basın kartı alabilmek için 2 senedir bekleyen arkadaşlarım var benim. 2 senedir. Takdiye söylenen nasıl yapılıyor görüyorsunuz değil mi? Belediye yeşil yurt imzala imzala imzala beklemesin. Ve yola çıkılıyor. Ancak gerçekten Yeşilyurt Belediyesi'nde çalışan 4 isim diğer 49 isimden ayrı uçuyor. Niye? Bir krizi uyandırmanın anlamı var mı? İnsan götürüyoruz. Sevilay Yılmaz diyor ki burada resmen insan kaçakçılığı yapılıyor. İnsan kaçakçılığı falan değil. Bak bu işin altını oy. Çıkacak şey daha önce yapıldı kardeşim bu. Bunlar cemaat çıkacak. %1 trilyon. Ve düşünsene hani bazıları diyor ya bunların akıllıları gitti aha bunlar kaldı diye. Bu yayını sen de izliyorsun güzel kardeşim. Hiç kafanı yere eğme. Sana anlatmaya çalıştığım şey bu işte. Bak 5 sene önce o darbe girişimini yapan çakallar nasıl? Hani hep soruyorum ya 5 yıldır. Ya nereden biliyordun sen nasıl gittin ya? Burada insanlar kaldı. Bir tek kira havalesi yaptığı için hayatı kaydı. Sadece kendisinin değil çoluğunun çocuğunun hayatı kaydı. Karnında bebeklerle kadınlar küçücük bebekler. Yunanistan'a geçmek isterken nehrin sularında boğuldu. Akdeniz'de, Ege'de insanlar öldü. Sen nasıl haberdar oldun da gittin diye soruyorum ya. Kafanı yine öne eğiyorsun. Hiç eğme. Bak burada artık keriz silkelemenin dibi yapılıyor. Niye? Parayı da devlete ödetiyor herif. Belediye nereden para alır? Nereden para alır soruyorum sana. Nedir belediyenin geliri? O kentte... O beldede neyse işte belediye birimi. Orada yaşayan insan sayısının karşılığında hizmet için para alır devletten. Devlet eliyle, bak devlet eliyle gri pasaport çıkartarak elini kolunu sallayarak geçiyor ve gidiyor. Almanya Hannover'e. Mis. Kaynağım anlatılana göre bizimkiler daveti yapan Ersin Kilit adlı iş adamı dahil diğer 49 isimden kimseyi görmemişler. Karşılaşmamışlar bile. Anladığımız kadarıyla 6 gün boyunca yemişler, içmişler, gezmişler kendi başlarına ve sonra da uçağa atlayıp geri dönmüşler. Bak burada soru şu. Tek soru. Ulan dalağı olmayan insan grubu. Bu diğer 49 kişi nerede diye merak etmedin mi? Bak ben sana bunun için sahtekarsın diyorum işte. Devletin parasıyla oraya gidiyorsun. Sormuyorsun bile ya biz 53 kişi olacaktık. Neden biz sadece 6 kişi beraber dolaşıyoruz? Yiyoruz içiyoruz rahatsız olmuyorsun. İşine geldiği zaman millete sabır tavsiye etmeyi biliyorsun Diyanet İşleri Başkanı gibi. Bu bir imtihandır demeyi biliyorsun. Ama bak 6 gün yiyip içiyorsun sormuyorsun. Yok ki ruhunda. Dolandırıcılık kanına işlemiş çünkü senin. Sahtekarsın. Kıçın başın ayrı oynuyor. Devam. Dün bütün bu iddiaların merkezindeki Ali Ayrancı'yı aradım. Telefonu açmadı. Bunun üzerine ben de WhatsApp'tan şansımı denedim ve aklımdaki iddiaları yönelttim. Kesinlikle dahlim yok bu olaya dedi, kabul etmedi ama doğru değil bu. Çünkü Ali Ayrancı'nın Yeşilyurt Belediyesi özel kalemiyle yaptığı yazışmaları bizzat gördüm. Bak nasıl yalan söylüyor adam? Hiç haberim bile yok ya. Allah Allah. Hamburger mi? Nereye gitmişler? Yazışmalar var. Yazışmaları yapıp altına imza atan sahtekar bu. Yazışma var. Ama o kadar yalan söylemeye o kadar alışıklar, ruhlarına o kadar hitap ediyor ki yalan söyleyebilmek. Hiç koymuyor bunlara. Hiç rahatsız olmuyorlar. Bir yalan, olmadı bir tane daha. Olmadı bir tane daha. Salla ya ne olacak? Allah da affetsin, millet de affetsin. Bitti. İmam cemaat ilişkisi. Onun yaptığını gördüğü için bu da rahatlıkla yapıyor. Devam. Gelelim. Bak açıkça Sevilay Yılmaz da yazmış. Tam olarak organizasyonun neresinde bilmiyorum şu anda. Ama Bingöl Servi'nin AK Partili eski belediye başkanı Ayrancı kesinlikle bu işin içinde. Gelelim Almanya'daki daveti üstlenen iş adamı Ersin Kilit'e. Heh tam Kilit. Neredeyse tüm tanıdıklarımı aradım Almanya'daki. Benim ulaştığım kaynaklardan kimse tanımıyor Ersin Kilit'i. Ailesini de tanımıyorlar. Hatta öğrendiğime göre bu skandal haber üzerine Hannover Başkonsolosluğu da aramış kendisini. Onlar da ulaşamamış. Tesadüftür. Hannover Başkonsolosluğu'nun hiç aklına gelmemiş değil mi? Bu yazışmalar onlara gidiyor çünkü. Türkiye'den Malatya Yeşilyurt beldesinden 53 kişilik bir heyet geliyor ya diye. Haberi olmuyor mu konsolosluğun? Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Ah canım ya. Konsoloslukta kayıtlı cep numarası dahil bütün iletişimlerini kapattığı iddia ediliyor. Bu arada Almanya resmi kayıtlarına göre Hannover'de Kilit ailesinin ortak olduğu Mega Kilit diye bir limited şirket var ama Ersin Kilit ismi resmi listede yok. Ayrıca şirketin adının mega kilit olması sizi yanıltmasın. Sanıldığı gibi sanayi, çevre, enerji işiyle uğraşan bir şirket değil. Faaliyet alanı gastronomi ve otomat kurulumu olarak görünüyor. Otomatik kurmuş zaten. Otomatik olarak öpüyor seri şekilde. Ha bir de araştırmam sırasında bu aileye ait bir internet sitesine 20 Ekim 2017 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim yasağı konulduğunu gördüm diyor. Hemen soralım, 2017'nin 20 Ekim'inde neden bu heriflerin internet sitesini kapattı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği acaba? Bunu öğrenmek zor değil ki. Gerekçesi vardır. Çünkü burada tarih sayı yazıyor üzerinde. Yazıyor resmen, tarih sayı var işte üzerinde. 2017'ye 7530 sayı verilmiş. Burada gerekçesi yazılıyordur. Soralım, ne yaptı bu? Mesela cemaatçi içerik mi vardı acaba? Porno mu yapıyordu? Neydi, bir şey var demek ki. Ama o da kapalı. Niye, ne için cevabını bulamadım henüz ama bakıyorum hala. Ve ancak Yeşilçam film senaryolarında olabileceğini düşünebileceğimiz bu insan kaçakçılığıyla ilgili olayı derinlemesine araştırmaya devam ediyorum. Yeni gelişmeler için takipte kalın. Bir daha söylüyorum. Bu olay bal gibi, buz gibi, boru gibi FETÖ işi. Hem de o kadar net ki ben size 6 senedir burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ve hep diyorum ki bakın, bu heriflerde oyun bitmez, tezgah bitmez. Şeytanın aklına gelmeyecek işler yaparlar. Şeytanın aklına gelmeyecek organizasyonu kurarlar. Bak, parayı devlete ödetmiş. Mis, gri pasaportla çıkıyor herif Türkiye'den. Muhtemelen içlerinden biri demiştir ki ya benim hanımı da alsak. Al lan tamam. Tamam al, yengeyi de getir. Gri pasaport. Ya gri pasaport dediğinle köpeğin olsun, alırız, getir. Adam karısını da almış gitmiş. Ve bunu yapan şerefsiz çıkıp diyor ki hiç olayla alakam yok ya. Allah Allah. O kadar insan gitmiş mi? Yazışmaları var bende diyor. Yazışmaları Yeşillik Belediyesi ile. Yalan artık bu insanlar için çok rutin. Ağızlarında yuva yapmış durumda. O kadar rahat söylüyorlar ki devleti dolandırabilmek için. Bu haysiyetsizlik çok yaygın bir şey. Hani 6 kişi var ya yurda dönen. Bak onların sorumluluğu şu. Ulan hiç rahatsız olmadınız mı be? Hiç, 53 kişi olacaktık biz. Nerede bu kalanları ya? Ya biz sürekli 6 kişi geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz falan. Hiçbir şey olmuyor abi. Diğerleri nerede? Hiç sormuyorlar ya. 6 gün boyunca özür dilerim 5 kişi. Sormuyor. Kim bunlar ya? Ya babacığım boş ver ya. Acayip güzel ya. Bu şey açılsın diye ne kadar atıyoruz buna? 1 euro mu buna atıyoruz? Açılıyor kabin. He. Pahalıymış ya. Neyse, Allah'tan bozdurmuştum tesadüfen. 1 euro. Ne yaptınız? 6 gün boyunca. Yazsanıza bunu. Heh, şimdi onu söylüyorum işte. Yazsanıza bunu iktidar gazeteleri. Kütür kütür yazmanız lazım. Nasıl olacak bu işler? Ya sahtekarlık var ya, artık ruhunuza işlemiş. Gerçekten. O kadar rahat insan dolandırıyorsunuz ki. Geçen hafta sonu Rocky öldü. Yani uzun yıllar Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sahtekar olarak anılmıştı. Hani Boğaz Köprüsü'nü satar, termik santral satar falan, böyle bir abiydi. Dolandırır. Özellikle iş dünyasında kendi dolandırıcılık yöntemi çok bilinirdi. Böyle İstanbul'un büyük otellerinde. Ankara'da da bir kere yapmış galiba ama İstanbul'da büyük. O zaman düşünsene yani işte İstanbul'da The Marmara'nın en baba olduğu zamanlarda. Alışveriş yapıyor, insanlardan para alıyor. Çişe gideceğim bahanesiyle. Salaklığını ölçüyor önce. Yeterince salaksa uğraşmıyor yalan söylemekle falan. Parayı alıyor, ben bir çişe gideyim deyip arka kapıdan arazi. Ara ki bulasın. O öldü. Yemin ediyorum bak, gözyaşları içinde kalırdı. Ama sahtekarlık ruhunuzda var sizin. Bozuksunuz. Bozuksunuz kardeşim. Bundan ötesi yok. Hayatınız yalan dolan. Sürekli. Ve sıkıldığın anda da diyorsun ki Allah da affetsin, millet de affetsin. Vallahi Allah affeder affetmez bilmiyorum. Emaneti sahibine çıkarttığımızda sorarız. Sorarız. Ama burada hesap vereceksiniz. Bu ülkenin yediğiniz paraları burnunuzdan fitil fitil gelinceye kadar hesap vereceksiniz. Bugün değil. Doğru, haklısınız, güçlüsünüz. Eyvallah. Yarın. Ama olacak bu. Sıkıştığınız anda yalan ondan sonra. Ne diyordu Diyanet İşleri Başkanı? Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir. Neden? Neden? Ya bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor Yaradan. Bu ne? Kimin parası orada yediğiniz? Birbirinizin günahlarını örtmekte gece gibi olunuz. Neden? Çok ya yedi bunlar. Yani artık gece mece de kesmez bunları. Bildiğin mutlak karanlık lazım. Durum bu. Ve iş böyle olduğu için de kalanların hiçbir önemi yok. Vallahi yok. Yani iktidar gazetelerinin anlattıklarının falan hiçbirinin bir önemi yok. Hikaye tamamı. Libya'ya aşı yolladık, onu yaptık, bunu yaptık. Hayatımızın nasıl dolandırıldığını görün diye okudum bu yazıyı. Nasıl büyük sahtekarlıklarla. Ha ne olacak? Şimdi burada normalde şikayet edildiği anda bu iş insan kaçakçılığı başlığında eğer gidecek olursa Alman hükümeti bu arkadaşların gaz çıkarma ünitelerini bağlar. Hiç şansları yok. Hiç şansları yok. İnsan kaçakçılığı olarak duyurulursa. Ama yok, bu insanlar iltica etti, geldi, Türkiye'de baskı görüyorum, ottur çöptür dediyse falan geçmiş olsun. Devam edelim. Sözcü sorumlusu hepimiziz, hadi be oradan. Lebalep kahvaltı. Lebalep AKP kongrelerinden sonra şimdi de bu çıktı. Salgına karşı maske mesafe uyarıları sürerken Manisa'da AKP'li vekil ve yerel siyasetçiler bir masa etrafında yan yana oturup kahvaltı yaptı. Aferin ya, çok iyi yapmışsınız. Kapalı ortam. Şahane olmuş ya. AKP'li milletvekili de varmış. Tamer Akkal. Çok güzel ya. Depoda kalan patates ve soğan halka dağıtılacak. Dün tırlar yola çıktı gece. Bayrak çekmişler. Düşünsene şimdi. Patates soğan satıyorsun. Üreticisin. Yani Niğde'de mesela Niğde'nin büyük patates soğan üreticilerinden birisin. Tamam mı? Daha bir sene önce demişler ki insanlar taşlamışlar senin depoyu. Terörist yuhu falan diye bağırmışlar. Çünkü talimat öyle gelmiş. Bunlar terörist, alayı terörist bunlar, stokçu falan diye. Ne yaparım ne ederim diye. Bir yandan deponun içindeki patates yeşillenmesin diye bakıyorsun. Sonra haber geliyor. Diyorlar ki senin patatesi soğanı 85 kuruştan alacağız. 85 kuruş mu? Lan girin diyorsun. Sonra diyorsun ki lan zaten içeride patladı bu. 85 ben her türlü zarar ettim zaten. Neyse satabildiğimizi satalım. Sana senden aldıkları patates soğan yükledikleri kamyona Türk bayrağı çekiyorlar bu sefer. Zannedersin ki sen bir terör örgütüsün. Senden ele geçirilenleri sergiliyorlar. Akıl makıl hiç yok ya bu işin içinde. Bak zerre kadar akıl yok bunda. Tamamen goy goy. Başka hiçbir şey yok. Bir günün bu sabahki manşeti her 6 dakikada bir yurttaş ölüyor. Tedbirsiz normalleşmenin bilançosu ağır oldu, salgın patladı, yoğun bakımlarda yer kalmadı. Alınmayan önlemler nedeniyle her 6 dakikada bir kişi yaşamını yitirirken iktidar sadece günü kurtarma peşinde. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. İşsiz ordusuna bir ayda 250 bin kişi daha katıldı. 100 gün geçti, akademi iktidara hiç biat etmedi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerin, oradaki hocaların hakikaten sabrına, dirayetine, onurlarına hayranım. Benim elimden bu kadarcık destek geliyor. Unutturmamak desteği geliyor sadece. Ama biat etmemeniz var ya, akademik bağımsızlıktan vazgeçmemeniz gerçekten çok kıymetli. İnsanlığın bu kadar kirlendiği bir dönemde bunu yapabilmek özellikle çok çok çok değerli. Herkesin güç için birbiriyle kıç kıça olmayı dünden razı olarak başlattığı, herkesin kendini aklayacak bir yöntem bulduğu bir dönemde bunu yapıp sivrilmeyi göze alarak orada durabilmek, insanlık onuruna bu kadar sahip çıkabilmek hakikaten çok zor bir şey. Çok takdir edilecek bir şey. Haddim değil ama takdir ediyorum ben de. Ne desek az. Gerçekten dirayetinizi, onurunuzu, azminizi ayakta alkışlıyorum. Bir gün böyle yazmış. Evrensel ne yazmış onu da görelim. İşsizlik %30, bürokrata çift maaş. Ama yasal ve etik. Etik bunun neresinde? Dön bakayım bir. Yok, orada da etik yokmuş. Yok. Türkiye'de 10 milyon işsiz varken gıdada peş peşe gelen zamlarla yoksullar Ramazan sofrası kuraması hale geldi. Halkbank ve Rütük'ten çift maaş alan bürokrat Ebubekir Şahin bu durum etik dedi. Sorsanıza ya işte. Sizden, sizin kadrodan. Sorsanıza. Ya bize 1420 lira da yiyorlar. Yani bu kadar veriyorlar. Sen çift maaş alıyorsun. Nasıl oluyor bu diye. 3-5 bir atsana. Ya bunun aklına da gelmiyor. Bak öbürünün vardı yani. Onun aklına geliyordu. Hayra senatı harcadığını söylüyordu. Bunun aklına o da gelmiyor. Atsana ya. Bosna'da cami yaptıracağım. Çok sağlam yalan. Vallahi bak. Lan 2013'te atıldı, hala tutuyor. 8 sene geçti. Bosna'da cami yaptıracağım. Neresinde? İçinde. Fırın yok mu? Fırına ver sırtını. Yürü oradan karşıya doğru. Sol tarafta hemen. Belediyenin yanı. Ha işte orası. Arsayı aldık. Nasipse yapacağız. Yeni Şafak. Mafya gibi çöktüler. Onu söylüyorum ya. Onu söylüyorum da sen nasıl söylüyorsun? Tam söylediğim bu çünkü. Mafya gibi çöktüler. Sen onun için söylemiyorsun. Dur. FETÖ'nün 5 kanaldan beslenen kirli para havuzu deşifre oldu. FETÖ'nün Bankasya'sını müsaade için dava açan İstanbul Başsavcılığı iddianamede çarpıcı tespitlerde bulundu. Örgütün gelir kaynaklarını, kamu kaynakları, iş adamlarına şantaz. Kamu kaynakları mı? Kim vermiş kamu kaynaklarını? Sil onu. Yok. Ya nasıl gerizekalılarsınız siz ya? Nasıl yazdınız bunu ya? İş adamlarına şantaj. İyi bu işte. Gönüllülerden toplanan para, STK'lar ve eğitim gelirleri, tamam işte. Kamu kaynağı ne? 5 kategoriye ayıran savcılık bu kalemleri tek tek detaylandırdı. Paraları Bankasya'da akladılar. İçinizden yatıranlara sorun. AKP grup toplantısında mesela desin ki kürsüden. Dinle burayı konuşma kendi aranda. Kaç kişi Bankasya'da para sahip şu anda? Rahat olun, kapalı grup toplantısındayız. Kameralar kayıtta değil. Yüzsüzlük böyle bir şey kardeşim işte. Bana anlatıyor sanki ben yapmışım gibi. İşsizlik diyorlar ya. Ben bu şerefsizler yüzünden, bu cemaatçiler yüzünden sadece cemaatçiler yüzünden 2 kez işten atıldım. Sadece cemaatçi 2 olur mu? 3. 3. 3 kez işten atıldım ben sadece bu sahtekarlar yüzünden. Ama sorsan bana yayınlardan sonra cemaatle ilgili konuştuktan sonra gelen mailleri insanlık adına aslında bir gün sergilemek lazım. Ama yapmayacağım. Yani o kadar haysiyetsizce şeyler yazıyorlar ki. İyiliğe bir tane şey yazmıştı, o çok ağır gelmişti hakikaten. İyiliğe tahammül edemiyorsun yazmıştı. Bizim amacımız Allah rızası için iyilik bütün dünyada ve sen buna tahammül edemiyorsun. İyilik mi? Allah Allah. Sizinki nasıl bir iyilik ki? Mesela beni, üstelik yayını çok iyi yaptığımı bildiğiniz halde attınız çalıştığım yerlerden. Nasıl bir iyilik bu? Ya büyük sahtekarsınız ya. Hepiniz çok büyük sahtekarsınız. Yemin ediyorum. Akşam Türkleri bekliyoruz. Çok çıkmıyorum ben gerekmedikçe ama. Libya ya geç ben de bir şey söyleyecek zannettim ya. Boş konuşuyor abuk sabuk. Bakalım. Ramazan pidesi bir saat erken çıkacak. İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayınladı. Fırınlardaki özel imalat dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlanacak. Ben 2 diye hatırlamıştım. 1'miş evet. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi. Lütfen dinle. Fırınlar iftara kadar bir saat sadece satış. İftara kadar bir saat sadece. Ya konuştun. Abi sana kim öğretti bu dili ya? Fırınlar iftara kadar bir saat sadece satış yapacak. Yani iftardan bir saat önce üretim duracak mı demek istiyorsun? Onu bulamadık işte ya, o cümleyi. Yazmışsın üstte. Harbi mi? Toplu iftar, sahur gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Teravih namazları camiler yerine evlerde kılınacak. Türbe ve mezarlıklarda sosyal mesafe korunacak. İşte salgın yayılma için. Tamam abi. Önleme tedbirini almışsın abi. Vallahi bravo. İftar veya sahurda misafir kabul edilmemesi sağlanacak. Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara ağır ceza verilecek. Kesin salgın durur. Ben size söyleyeyim. %1 trilyon durur o salgın. Emekliye ikramiye formülü. Ne? Emekliye yüksek ikramiye formülü. Ha, Mayıs'ın başında ödenecekmiş. Nasıl? Bilmiyorum işte. Ama formülü varmış onun. Şimdi bir gazete ne yazmış? 3 ayrı formül. 2018'de hani CHP'den araklayarak yaptılar ya bu projeyi. 2018'den sonra 3 yıllık enflasyon üzerinden yaparsan 500 küsür lira. Son 1 yılın enflasyonu üzerinden yaparsan 100 küsür lira. Sadece bu yılın enflasyon rakamları üzerinden yaparsan 84 lira. Bence öyle olur. Yaz bunu bir yere ya. Ne olacak ya? Aman. Türkiye yalnız kaldı diyen CHP ve dostları bu haberi iyi okusun. Bosna Hersek, Kuveyt, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Ukrayna, onlardan biri Avrupa Konseyi. Farkı da bilmiyorsun değil mi? Ya yok ya. Yok, gerçekten kafa basmıyor senin. Avrupa Birliği'ni çiflemişsin. Onu birine Avrupa Konseyi yapsana. Daha fiyakalı durur. Şşş. Ukrayna, Libya. Bunların diyor temsilcileri adım adım koşarak geldiler. Ya bunun dediğini bırak ya. Bunun dediğini bırak. Ben sana şimdi bir yazıdan bir şey okuyacağım. Ergün Diler'den bir şey okuyacağım. Böyle bakın diye bir yazı yazmış bugün. Diyor ki bazıları diyor ne olursa olsun sadece Erdoğan'a saldırmak için kullanıyor diyor. Fırsat olarak kullanıyor bunu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara'ya geldi. İşte koltuk krizi oldu, bok oldu, çöp oldu falan filan. Ama diyor bütün bunlarda öne çıkan isim İtalya Başbakanı Draghi'ydi. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör diye nitelemesi iki ülke arasında tansiyonu yükseltti. Peki neler oluyordu? Gelin biraz buna bakalımdı biraz. Ama olsundu. Eskiye bakarak ilerleyelim. Libya lideri Muammer Kaddafi 2002 yılında İtalya'nın ünlü kulüplerinden Juventus'un hisselerinin bir bölümünü satın aldı. İtalya Başbakanı Berlusconi 2009 yılında canlı yayında İtalyanların faşizm döneminde yaptıklarından dolayı Kaddafi'den özür diledi. Libya boş durmuyordu. Petrol zengini ülkenin lideri Fiat'ın %15'lik hissesini almayı da ihmal etmiyordu. İtalyan gaz devi Eni de aynı yakınlığı görüyordu. Unicredit'ten Finmeccanica'ya kadar uzanan Libya yatırımları vardı. Hatta İtalya Süper Kupası finali Trablus'ta oynanıyordu. Juventus Parma ile karşılaşıyor, seyircilerse Libyalılar. Ancak İtalya ile arası oldukça iyi olan Kaddafi, Batı için en son akla bile getirilmemesi gerekeni yapıp Afrika'yı örgütlüyordu. Bütün devletleri bir araya getirip başka bir eksen için çabalıyordu. Ortak para birimi de kaçınılmaz olarak masadaydı, dolar ve euroya karşı. Bütün bunlar NATO'nun düğmeye basması için yeterliydi, öyle de oldu. Şimdi hepimizi dangalak zannediyor bu. Hepimizi, tamam, biz alayımız eşeğiz. Hiçbirimizin kafası basmıyor. Hiçbirimizin. Düşünemiyoruz, böyle sığır gibi geziyoruz. O dönemde Kaddafi'nin ortadan kaldırılması için, NATO'dan önce harekete geçilmesi için ayaklanan, paldır küldür dalmaya hedefleyen 3 grup vardı. Biri İngilizler, biri Fransızlar, ki anlaştılar zaten aralarında biliyorsunuz sonra. Üçüncüsü kimdi? Libya halkının bu zulümden kurtulması gerekir diyen kimdi? Kim? Franz Beckenbauer. Bravo. Doğru cevap. Hatırlamadığı için kendisi. Yani o kurgu yapıyor. İstiyor ki hayat onun kurgusuna uysun. Tarihi gerçekler falan, anakronizm. Hiçbir önemi yok onun. Salla ya. Tarihler öne çekilebilir, geri atılabilir. Hikaye bunlar. Ben yazarım. Ne olacak? Bunu okuyanın kafada bunun kadardır en fazla. Ve diyor ki, o dönemden sonra diyor, Libya diyor bir daha doğrulmadı diyor. Ve şimdi Libya'nın kalkınması için bir tek biz mücadele ediyoruz. Ve diyor Ankara oyunu gerektiği gibi oynadığı için Avrupa'da sancı yaratıyor bu diyor. Anlattığı dönemde grup toplantılarında Erdoğan'ın söylediklerini bir dinlesin. Sadece onları ya. Bak sadece onları, grup toplantılarını. Aynı dönem için. Apar topar uçakla ikisi beraber Tony Blair'le neydi ufaklığın adı ya? Fransa. O adamı unutmuşuz. Ne güzel ya, kafamız temizleniyor bir parça. Onlar ikisi beraber uçakla apar topar seyahat yapmışlardı. Sen dalacağım ben çıkacağım diye. Ama 3 numarada dış kulvardan full eli adımlarla onlara yetişmeye çalışan başka biri daha vardı. Onu unutmuş arkadaş. Sarkozy, Sarko. Yes. Teşekkür ediyorum Taner Bey. Sağ olun. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftanın ortasına geliyoruz artık yarın. Ve bu hafta sonu arkada gördüğünüz kitap Nikos Kazantzakis'in Zorbası konuşulacak burada. Güzel bir şey hazırlamaya çalışıyorum sizin için. Hakikaten yani ben de hem zorlanıyorum hem eğleniyorum ama kafam ya, acayip dağılıyor. Onun içinde mutluyum bir yandan. Güzel bir şey hazırlamaya çalışıyorum. Arkasından devam içinde başka bir fikir var. Onu da cuma sabah paylaşacağız. Biraz benim için zor, ciddi bir meydan okuma ama bence yapılmalı. Hep beraber yaparız yine elimizden geldiği kadar. Bunun için kaynak da kullanırız. Ama haftanın ortasına gelmişken hatırlatma yapayım. Eğer okumadıysanız, hali hazırda okuyorsanız Kazantzakis'i okuyun. Çünkü onunla birlikte ben size hem onu anlatacağım, hem Theodorakis'in müziğini anlatacağım. Biraz Türk-Yunan dostluğunu konuşacağız. Tarihi anlamda nereden nereye geldiğini konuşacağız. Devletlerin düşmanlığını ama insanların düşman olmaması gerekliliğini konuşacağız. Cuma'ya yaklaşıyoruz hızlıca. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Gerçi beğenmemiş mesela YouTube'daki 2143 kişiden sadece 1000 kişi beğenmiş. Bir yerleri ben size yaranamıyorum ya. Vallahi olmuyor demek. Kısmet değil anam demek ki. Vallahi. Boş ver, rahat bırak. Hakikaten demek ki olmuyor yani. Ya bu kadar söylemenin karşılığında ya insanda bir hani tavır olur, hareket olur. Olmuyorsa gerçekten yayını beğenmiyorsunuz. Yalnız arkadaşlar 52 dakika olmuş ya. Beğenmediğin yayında niye durursun be güzel kardeşim? Yapma bunu ama. Neyse, bu yayını desteklemenin yollarından biri YouTube'da kanala abone olmak. İkincisi, kanala abone olmakla birlikte çok basit bir şey. Bir tıkla şu yukarı doğru baş parmak hareketine dokunarak YouTube'un bu yayını başkalarına da... Tayfur Bey ben teşekkür ederim. Mailimi okuduğunuz için teşekkür ederim yazmış. O ismiyle paylaştığı için söylüyorum. Ben Tayfur Bey deyip geçmiştim. Tayfur Çiçek'ti mailini okudum beyefendi. Soyadını ben okumamıştım ama o YouTube'da yorum yazarken de paylaşmış. O yüzden buradan da söyleyeyim, elinize aklınıza sağlık. Bu yöntemlerden biri. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir. YouTube'da katıl tuşu kullanılabilir isterseniz, ki zorunlu değil biliyorsunuz. Yayınlar ilk günden beri parasız ve hep parasız olacak zaten. Bunun dışında da ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yolları sorulabilir. Ben de bir maille yanıt veririm size. Ama en büyük desteğiniz her zaman aynı. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü şahane bir gün diliyorum. Görüşeceğiz. Hoşçakalın.